Ayrım 14.
Fakat ben size derim, kardeşine kızan her adam hükme müstahak olacaktır. Zina etmeyeceksin denildiğini işittiniz. Fakat ben size derim ki, bir kadına şehvetle bakan her adam zaten yüreğinde onunla zina etmiştir. Göz yerine göz, diş yerine diş denildiğini işittiniz. Fakat ben size derim ki, kötüye karşı koyma ve senin sağ yanağına kim vurursa ona ötekini de çevir. Sen komşunu sevecek ve düşmanından nefret edeceksin denildiğini işittiniz. Fakat ben size derim ki, düşmanınızı da sevin ve size cefa edenler için dua edin. Sadaka verdiğin zaman sol elin sağ elin ne yaptığını bilmesin de sadakan gizlide olsun. Hükmetmeyin ki hükmolunmayasınız. Çünkü ne hükümle hükmedersiniz, onunla hükmolunacaksınız. Bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi Hristiyanlık, ahlaki gösteriş ahlakı olmaktan çıkarıp benimsetmeye çalışmış ve ahlakı akıl ve vicdan çerçevesinde yorumlamıştır. Ancak Tanrı korkusu tüm inanç sistemlerinde olduğu gibi Hristiyanlıkta da ahlaklı olmaya yönlendiren bir motif olma özelliğini korumuş ve bu dünyadaki iyilik ve kötülüklerin öbür dünyadaki ödül ve mükafatlarla karşılanacağı inancı aşılanmaya çalışılmıştır. İslamiyet ahlaka büyük önem veren bir dindir. Hazreti Muhammed ben ahlakın güzelliklerini tamamlamak için gönderildim diyerek tebliğ görevinde ahlaka verilen önemi açıkça anlatmıştır. Kur'an'da yer alan ahlaki kurallar hayat verici, hayatı zenginleştirici niteliktedir. Nahl suresinin 97 ayetinde erkek ve kadınlardan her kim inanmış olarak iyi bir iş yaparsa onu dünyada hoş bir hayatla yaşatırız. Ahirette ise onların ücretini yaptıklarının en güzeliyle veririz diyerek bu konuya açıklık getirilmektedir. Ancak ahlaklı insana vaat edilen iyi yaşamın şartı inanarak ahlaklı olmaktır. Kur'an'ın ideali aşırılıklardan arınmış, orta yolu izleyen, sağlıklı bir toplum yaratmaktır. Bunun içindir de insanlar dünyada kendilerine sunulan iyi şeyleri almak ancak aşırılığa varmadan kullanarak yaşamak durumundadırlar. Kur'an Araf suresinin 31 ayetinde ey Adem oğulları her mescide gidişinizde süslü güzel elbiselerinizi üzerine alın yiyin için fakat ısraf etmeyin çünkü o ısraf edenleri sevmez diyerek bu yaşam modelinin sınırlarını çizmektedir. İslam'ın ahlaki öğretisi adalet, hikmet, cesaret, dürüstlük, yardımlaşma, ahde vefa, çalışarak kazanma, tevazu, şefkat, bağışlamak, sabır, saygı, cömertlik gibi erdemleri teşvik etmektedir. Buna karşılık yalancılık, haksızlık, kibir, gurur, gıybet, dedikodu, kin, kötülük, alaycılık, korkaklık, tembellik, hainlik, fitnecilik, fesatçılık, cimrilik, vefasızlık, saygısızlık gibi davranışları yasaklamaktadır. İyilik Allah'ın bir sıfatıdır. Bu sebeple insanların iyiliğe yönelik içgüdülerine uygun davranmaları bir zorunluluk olmaktadır. Allah herkese, her şeye iyiliğini yaydığı, iyilik yapanları sevdiği için iyilik yapılmalıdır. Bakara suresi 195 ayetinde, mallarınızı Allah yolunda harcayın, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın, iyilik edin. Doğrusu Allah iyilik edenleri sever denilmektedir. Adalet, Kur'an'ın ahlaki bir ideal olarak benimsenmesini öğütlediği ilahi bir sıfattır. Allah, insanların birbirlerine karşı adil olmalarını emrederken, kendisi de adaletle hükmetmektedir. Müminlere kendileri, aileleri, yakınları aleyhine bile olsa, zengin yoksul ayrımı yapmadan adaleti uygulamaları emredilmiştir. Nisa suresi 135 ayetinde, ey inananlar! Adaleti tam yerine getirerek Allah için şahitlik edenlerden olun. Kendinizin, ana babanızın ve yakınlarınızın aleyhine bile olsa şahitlik ettiğiniz kimseler zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın denilmektedir. Adaletin ölçüsü olarak insanlara sunulan ise Kur'an'ın hükümleridir. Hadid suresinin 25 ayetinde andolsun biz elçilerimizi açık delillerle gönderdik. Ve onlarla beraber kitabı ve adalet ölçüsünü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Denilerek konu açıklığa kavuşturulmaktadır. Adalet kişilerin sözlerinde ve hareketlerinde doğru olmalarını, ahitleştiklerinde ahitlerini gözetmelerini, üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmelerini gerektirmektedir. Ayrıca Kur'an'da müminlere adaletin uygulandığı bir sistem kurmaları, yeryüzünde kötülüğün yaygınlaşmasını doğuracak, bozgunculuk yapma, ölçü ve tartıda hile yapma, insanların ellerinden mallarını haksızca alma gibi fiillerde bulunmamaları tavsiye edilmektedir. Hazreti Muhammed ise insanlara şu 6 konuya dikkat ettikleri takdirde mutlu olacaklarını söylemiştir. Bunlardan ilki doğruluktur. Peygamberin bir hadisinde, "Şüphesiz ki doğruluk insanı tam hayra ulaştırır, tam hayır da cennette götürür. Yalan söylemek ise insanı gerçekten kötülüğe ulaştırır. Kötülük de cehenneme götürür." dediği rivayet edilmektedir. Doğruluktan söz ederken yalan yere tanıklık etmenin de önemi belirtilmiş ve bir başka hadiste "Yalancı tanıklıktan uzaklaşın. Bir kimse bir Müslümanın aleyhine yalan yere tanıklık ederse cehennemde yerini hazır bilsin." denilmektedir. Ayrıca Hazreti Muhammed verilen sözü yerine getirmek, emanete hıyanet etmemek, namuslu ve dürüst olmak, haramdan kaçınmak, yasak olan şeyleri yapmamak gibi konulara da dikkat çekmiştir. İslam'da ahlaklı olmanın en kestirme yolu Allah'ın ve peygamberin emirlerine uymak olarak özetlenebilir. Ayrıca İslam'da peygamber ümmete mükemmel bir ahlaki model olarak da sunulmuştur. Peygamberin ahlakı sanki İslam ahlakının yaşayan bir örneği, onun davranışları ahlakın özeti gibi kabul edilmektedir. Peygamberin bu konudaki örnekliliği yaşamından sonra da devam etmiştir. Peygamberin örnekliği Kur'an'da şöyle anlatılmıştır. "Andolsun Allah'ın elçisinde sizin için Allah'ı ve ahireti arzu eden ve Allah'ı çok anan kimseler için uyuracak en güzel örnek vardır." İslam ahlakı bakımından çok önemli bir nokta, ahlakın Allah'a karşı yerine getirilmesi gereken bir görev ve sorumluluk olarak kabul edilmesidir. İnsan ahlaklı olup olmama konusunda Allah'la karşı karşıyadır. Çünkü insan ruhu ile Allah arasında ruhların ilk yaratılışında yapılan bir mukavele vardır. Bu mukavele ile insana doğuştan Allah'ı tanıma sezgisi verilmiş ve onu inkar için herhangi bir bahanelerin kalması önlenmiştir. Onu inkar etmek, yaratılışta var olan bu sezgiye ve yapılan mukaveleye karşı gelmektir. Dolayısıyla Allah'ın ayetlerini inkar etmek, şuurlu olarak işlenen bir suç, şeytana uymak olmaktadır ki bunun da cezası büyüktür. Kur'an, Araf suresi 172-173 ayetlerde bunu anlatmaktadır. "Rabbin Adem oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini almış ve onları kendilerine şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye. "Evet, buna şahidiz" dediler. "Kıyamet günü biz bundan habersizdik demeyesiniz. Yahut ne yapalım, daha önce babalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de onlardan sonra gelen bir nesil olduğumuz için öyle yaptık. Gerçekleri iptal edenlerin yaptıkları yüzünden bizi helak mı ediyorsun?" demeyesiniz diye sizin Rabbiniz olduğum hakkında sizi şahit tutmuştuk. İşlenen zerre kadar kötülüğün cezalandırılacağı, zerre kadar hayrın da ödüllendirileceği Kur'an'da yer almaktadır. Bu ceza ve ödül nasıl belirlenecektir? Bunun cevabını da Kur'an şöyle vermektedir. "Her kişinin fiilleri kendi boynuna taktık. Kıyamet günü onun için her şeyin kaydedildiği bir kitap çıkaracağız ki şahıs o kitabı önünde açılmış olarak görecektir. Ona, oku kitabını bugün, sana hesap görücü olarak kendi benliğin yeter" denilecektir. İsra suresi 13-14. Bu ayetlerden de anlaşılacağı gibi kişinin dünyadaki iyi ve kötü eylemleri onun kitabına kaydedilmekte ve bunun hesabı da kıyamet günü sorulmaktadır. O halde ahlaki görevini yerine getirmeyenler için azap kaçınılmaz bir son olmaktadır. Çünkü İslam'ın getirdiği ahlak ilkelerine uymamak aynı zamanda Allah'a ve Resulüne de karşı gelmek ve ruhların yaratılışında Allah'la yapılan ahdi bozmaktır. Bu ayetlerin de açıkça ortaya koyduğu gibi İslam'da bireyi ahlaklı olmaya iten iki temel etken mevcuttur. Öncelikle İslam'da bütün ahlaki vazifeler uhrevi müeyyidelere bağlanmış, iyiler için cennet vaat edilmiş, kötüler cehennemle tehdit edilmiştir. Böylece ödül ve ceza ahlakı teşvik edici önemli unsurlar olmaktadır. Ancak ahlak kurallarının uygulanmasında, özellikle sosyal düzenin sağlıklı işletilmesinde sadece bu motiflere dayanan bir ahlak tam olarak saygıya değer sayılamayacağından, Kur'an ve sünnette Allah'ı en yüksek derecede sevmek, onun hoşnutluğuna layık olmak ve ondan hoşnut olmak temel ahlaki motif olarak gösterilmiş, doğru inanç ve temiz yaşayışın en yüksek gayesinin Allah rızası olduğu vurgulanmıştır. Sorulması gereken diğer önemli soru ise şudur. İslamiyet'e göre bir insanın herhangi bir dine ya da İslam'a inanmadığı halde ahlaklı olması mümkün müdür? Yani ahlakın tüm gereklerine göre yaşayan ancak inancı olmayan bir insan İslam ahlaklı sayacak mıdır? İnanç ile ahlak arasında kurulan bağ, özellikle de ahlakın Allah'a karşı yerine getirilmesi gereken bir görev olarak kabulü, cevabın olumsuz olduğunu ortaya koymaktadır. İslam'da ahlaki terakkinin ulaşacağı son nokta, insanın tüm niyetlerini ve davranışlarını Allah'ın emrine ve rızasına uygun düşüp düşmeyeceği ölçüsüne göre değerlendirmesidir. O halde İslamiyet, dinden bağımsız bir ahlaklılığı kabul etmemekte, bunun olabilirliğini dahi tartışmamaktadır. O zaman dinin ana fonksiyonunun inanç ve iman olduğu, bunun doğal sonucunun da ahlak olacağı açıktır. Bu açıdan konuya yaklaşıldığında, ahlakın göstergesi olan erdemlerin varlığı, İslamiyet'te ahlakı tanımlamak için yeterli değildir. Bu erdemlere mutlak inanç ve imanın da eklenmesi gerekmektedir. Ahlak teorileri açısından konuya yaklaşıldığında, İslam'ın mutlak ahlak anlayışını esas alan, Tanrı merkezli bir modeli benimsediği ortadadır. Sıkça sorulan ve tartışılan bir soru burada da ister istemez akla gelmektedir. İslam ahlakı amacına ulaşmış mıdır? İslamiyet ahlaklı bir toplum yaratabilmiş midir? İslam'daki tevhid, birlik prensibi Allah'ın birliği esasına dayalıdır. Allah'ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir olmasıdır. Ortağının bulunmamasıdır. Zatta birdir demek, bölümü, parçası ve kısmı yok demektir. Sıfatta birdir demek, benzeri, misli yok demektir. Fiillerinde birdir demek, ortağı yoktur demektir. Allah'ın bu özelliği, onun getirdiği esaslarda da kendini gösterir. Tevhid, kişinin ruhu yapısında ahengi, akıl, irade ve hareket işbirliğini gösterdiği için insanın ideallerinden birini oluşturur. Kişinin hırsı, ihtirası ve şehveti üzerinde tam bir kontrole sahip olmayı işaret eder. Bundan başka kişinin söylediği ile yaptığı arasında bir uygunluğu da gerçekleştirir. Allah'a iman ahlaki bir yaşantının ön şartıdır. Ama iman sadece sözlü bir tasdikten ibaret olmamalı, Allah'ın iradesine tam bir teslimiyetin yönlendirdiği halet-i ruhiyenin bulunduğuna delalet eden iyi amellerle de desteklenmelidir. İslam'ın tevhid düşüncesinden hareketle getirdiği ahlak, içe sindirilmiş, benimsenmiş, yaşayan bir ahlaktır. İşte başta sorulan soruya bu kıstasa göre cevaplamak gerekir. Bu amaca ulaşılmış mıdır? İslam ahlakını bireysel olarak uygulayan ve örnek oluşturan insanlar şüphesiz ki vardır. Ancak olaya toplum ahlakı bakımından yaklaşıldığında buna olumlu cevap vermek mümkün değildir. Bu olumsuzluk sadece İslamiyet için değil, tüm diğer dinler için de söz konusudur. Ahlaki kurallar kutsal metinlerden yaşama indirgenmiş, dinin söylediği ile davranışların sergilediği arasında bir uyum sağlanamamıştır. Dinler nefsin terbiyesini, her türlü aşırı istek ve tutkulardan kurtulmayı önemli önermelerine rağmen insanı bundan vazgeçirmiş gibi görünmemektedirler. İslam ülkelerindeki ahlaki yozlaşma, dinin ahlaklılık konusunda yeterli bir garanti teşkil etmediğini ortaya koymaktadır. Profesör Seyyid Hüseyin El-Attas'ın Toplumların Çöküşünde Rüşvet adlı kitabından Pakistan'la ilgili şu satırlara göz atalım. Başlangıçta rüşvet daha az idi ve daha çok alt kademelerde bulunan memurlar tarafından alınmaktaydı. Zamanla büyük gelişmeler gösterdi. Alanla veren arasında sıkı ilişkiler kuruldu. Yolsuzlukların yürütülebilmesi için çeteler, teşkilatlar kuruldu. Bürokratlar ve iş adamları arasındaki bağlar güçlendi. Büyük çaplı fırıldaklar döndürülmeye başlandı. Simsarlar, tefeciler boy göstermeye başladılar. Başlangıçta yolsuzluklar gizli kapaklıydı. Daha sonraları gizlenmesine gerek görülmeksizin hükümet dairelerinde icra edilir oldu. Profesör El-Attas'ın kitabından öğrendiğimize göre, anayasasına göre bir İslam Cumhuriyeti olan Pakistan'da rüşvet, yolsuzluk ve kokuşma korkunç boyutlara ulaşmıştır. Eser, Hindistan, Malezya ve Endonezya'daki yolsuzluk ve kokuşma ile de ilgili bilgi vermektedir. İslam dini rüşvet alıp vermeyi, emanetlere hıyanet etmeyi, her türlü yolsuzluğu, haksızlığı, kokuşmayı şiddetle yasak etti. Bunlara karşı dünyevi ve uhrevi hükümler ve miideler koyduğu halde Pakistan gibi bir İslam ülkesinde rüşvet, yolsuzluk ve kokuşma nasıl olabilmektedir? Bu satırları Mehmet Şevki Eygi'ye ait. Yazar olanca içtenliğiyle İslam dünyasında yaşanan ahlak bunalımını ortaya döküyor ve sorguluyor. Son derece önemli noktalara da parmak basıyor. Rüşvet ve yolsuzluğun yaygınlaşmasının birinci sebebi paranın put haline gelmiş olmasıdır diyor ve devam ediyor. Bu ortam içinde bazı zayıf ve ahlaksız Müslümanlar kötü işler yapmak için uyduruk fetvalar, ruhsatlar aramaya başlamıştır. İslam'ın kesin olarak yasakladığı bazı şeyler için Darülü Harp'te bunu işlemeye cevaz var mıdır diye sahte müftülere sorulmakta ve onlardan da fetva alınmaktadır. Böylece toplumu çürüten nice kötülük ve kokuşma, dinlerini dünyevi menfaatlerine değişen yarı mühtedilerin çıkarcılığı yüzünden zuhur etmiştir. Türkiye'deki dinsiz, ateist, hedonist kesimin rüşvete, yolsuzluğa, kokuşmaya bulaşmış olması normal karşılanabilir. Ancak Pakistan gibi bir İslam ülkesinde rüşvet ve kokuşma olması çok düşündürücüdür. Din devleti olmak, Müslüman olmak, ibadeti yerine getirmek, görüldüğü gibi ahlaklı olmaya yetmiyor. Ahlakın göstergesi de olamıyor. Eygin'in de şaşkınlıkla dile getirdiği onca dünyevi ve ührevi hüküm ve müide bugünün insanını ahlaklı kılmakta pek de yeterli değil. O halde ahlakın yegane kaynağı olarak dinleri görmek ve toplumsal ahlakın gelişimini dine bağlamak pek anlamlı bir iddia olmamaktadır. O zaman karşımıza ikinci bir soru çıkmaktadır. Dinler ilk ortaya çıktıklarında toplumun ahlaki değerlerindeki yükselişi nasıl sağlamışlardır? Bunun en açık örneği İslamiyet öncesi ve sonrası İslam toplumunda görülebilir. Cahiliye dönemine hakim olan Arap gelenekleri, özellikle puta tapmak, güçlü olanın zayıfı ezmesi, affa yer vermeyen barbar adetleri, vahşet mantalitesi, sürekli çekişme ve savaşlara sebep olan kabilecilik anlayışı, kan davaları, kadının toplumda eşya muamelesi görmesi, fuhuşun yaygınlığı gibi başlıklarla özetlenebilir. Ancak İslam öncesi Arap toplumunun her türlü erdemden tamamen yoksun olduğunu iddia etmek de mümkün değildir. Zira hiçbir erdemi tanımayan toplumların yeni bir dini anlamaları, inanmaları ve ona uymaları hemen hemen imkansızdır. Bunun açık örneğini Kur'an, Sodom halkının Allah tarafından ıslah edilemez kabul edilip helak edilmesiyle vermektedir. O halde Arap toplumunda da dini anlayacak ve yüceliğini idrak edecek asgari düzeyde de olsa bir altyapının olması gerekmektedir. Bu altyapının en önemli özelliği puta tapmanın yani çok tanrıcılığın yanı sıra Allah adını verdikleri ve diğer tanrıların üstünde bir yüce tanrının varlığına da inanmalarıdır. Bu inancın çok berrak olmamakla birlikte mevcut olması onların tehlikeyle yüz yüze gelince ve zaman zaman da olsa Allah'a dua etmeleri, İslamiyet'teki tek tanrı düşüncesini kabul etmelerini ve onun ahlaki emirlerine uymalarını kolaylaştırmıştır. Diğer yandan İslam öncesi Arap toplumundaki en yüksek erdemler savaşta kahramanlık, kötü kadere katlanma, kendi kabilesinden olana sadakat, yoksul ve ihtiyaçlı olanlara cömertlik, misafire ve yolcuya misafirperverlik ve intikam alma duygusunu sürdürmeydi. Dürüstlüğün de önemli bir erdem sayıldığı, peygambere verilen Muhammed-ül-Emin sıfatıyla ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Arap tanrılarına verilen isimler bazı erdemleri sembolize etmektedir. Örneğin Rida, iyi istek ve arzu duyulan anlamına gelen Ved, dostluk, muhabbet anlamına gelen Menaf, yükseklik anlamına gelen Tanrı isimleridir. Toplum bu değerlerin önemini kabul ettiğini, ancak bunların ulaşılması zor tanrısal erdemler olduğunu bu isimlendirme ile ortaya koymuştur. Dolayısıyla İslamiyet boş bir alanda değil, bazı verimli tohumlara sahip bir kavmin içinde yeşermiştir. İslamiyet'in kabulü ve yayılmasında peygamberin ve yanındakilerin kişilikleri ve sahip oldukları ahlaki erdemler de şüphesiz büyük rol oynamıştır. Nitekim Profesör Seyyid Hüseyin Er-Attas, ahlaki donanımları yeterli derecede mükemmel olan yeterli sayıda insanın desteği olmaksızın yolsuzluklarla başa çıkmak için girişilen her çaba sonuçsuz kalmaya mahkumdur diyerek dini yaşayan kadroların ahlakı yerleştirmedeki önemine dikkat çekmektedir. İslamiyet getirdiği teşvik ve yasaklarla ilkel Arap toplumunun ahlaki değerlerini yeniden düzenlemiş ve temel erdemlerin yerleşmesine büyük hız katmıştır. Bu yeni düzenlemelerde ahlaklı olmayı Allah'a inanmanın en önemli göstergesi sayarken, İslam ümmetinin birbirine kardeşçe bağlarla bağlanmasını, yardımlaşmasını, kötülüğe karşı iyilikle mücadele etmelerini ve her türlü kötülüğün kaynağı olan nefisleri kontrol altına alarak aşırı istek ve heveslerden uzaklaşılmasını emretmiştir. Bunları gerçekleştirebilenlere de cenneti vaat etmiştir. Ra'd suresinin 20-22 ayetlerinde Allah'la ahdini bozmayan, akraba ve müminlerle ilişkisini kesmeyen, bütün peygamberlere inanan, hesaptan korkan, nefsinin gücüne giden şeylere sabreden, namazı kılan, kendilerine verilen rızıktan hayır yolunda harcayan, kötülüğü iyilikle savanların cennete girebilecekleri anlatılmaktadır. İslam'da dünya hayatı önemli olmakla birlikte dünya hayatının ana amacı ahiretteki hayatın güzelleştirilmesidir ve ona hazırlık mahiyetini taşır. Çünkü dünya hayatı geçici, ahiret hayatı ise kalıcıdır. O halde cennet, inançlı, imanlı ve ahlaklı insanın en büyük ve ebedi ödülü olmaktadır. İnsan doğası gereği çok hızlı tekamüle uğrayabilecek bir varlık değildir. Kötülüğü bir anda iyiliğe dönüştürmek, nefsani taleplerden kısa sürede kurtulup, gönül rahatlığı ile ve hiç zorlanmadan daha az ile yetinebilmek çok zordur. Ancak vaat ve korku, içte duyulan gizli hevesleri dizginlemenin, arzuları bastırarak, emirlere itaatkar davranmanın teşviki bakımından etkili yöntemlerdir. Bu nedenle Kur'an, korku ve ödül ikilemini insanların önüne koymuş ve son derece canlı tasvirlerle Allah'ın ödülü olan cennetle cezası olan cehennemi anlatarak toplumu hızla ıslah etmeye çalışmıştır. Ancak Kur'an'ı tarafsız gözle okuyan pek çok kişinin dikkatini çeken önemli bir husus, dünya hayatında nefsin ıslahı için çalışan insanın cennette buna ihtiyacının hiç kalmamasıdır. Zira cennet ihtişamlı bir yaşam vaat etmektedir.